Allah'a iyi akşamlar nasip etsin. Sohbetimize güzel arkadaşlarımla başlıyoruz. Damla, Didem, Aylin, Beyza ve Didem'le birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Bugün ben 2013 senesi herkese hayırlı olsun, herkese mutluluk getirsin diye bir yazı paylaşmıştım. Hayatımın en ilginç eleştirilerinden birini aldım. Ne 2013 mü diyorsun, sen nasıl Müslümansın diye. 2013 yani tarihini yazdığım için.
Gerçekten
mantıklı ki. Tabii şimdi biz bunu hep anlatıyoruz da yani insanlar sırf eleştirmiş olmak için bazı kişileri eleştiriyorlar. Neyi neden yaptıklarını bilmeden, neden konuştuklarını düşünmeden sadece işte eleştiri olsun. Biri bir şey söylediyse ondaki güzelliği görmek değil, onu da illaki eleştirecek bir şey bulmak için. Tabii ki bu Kur'an ahlakına uygun bir şey değildir. Zaten böyle şeyleri de kimse kale almaz. Fakat bir kardeşimiz şey sormuş, o kadar anlayamamış da ben yazımın devamında inşallah Türk İslam Birliği en kısa zamanda kurulur diye yazmıştım. Bunun bir ırkçılık olduğunu ve ümmetçi olmamız gerektiğini bu tarzda o da bir eleştiri yazmış. Tam anlayamamış, bunun açıklanmasını istemiş. Şimdi burada bunu anlatacak olursak şunu söylemek istiyorum. Genellikle biz zaten Türk İslam Birliği'nin ne demek olduğunu kardeşlerimize çok açıkladık. Fakat tabii yeni takip edenler olabiliyor, tam olarak kavramını bilmeyenler olabiliyor. Bizim amacımız yani bir Müslüman olarak Müslümanın amacı dünya üzerinde İslam'ın hakim olmasını sağlamaktır. İslam'ın hakim olması ne demektir? Kur'an'da Allah'ın bize gösterdiği güzel ahlak özelliklerinin tüm dünyaya yayılması ve Allah'ın insanların üzerindeki Rahman Rahim sıfatının tecellisinin tüm insanların arasında fark edilip o rahatı, huzur ortamını kardeşçe yaşanabilecek o güzelliği hepsini hissedip yaşayabilmesi. Şimdi amacımız bu olduğu zaman Allah'ın izniyle inşallah bunu yapmak için tabii ki bir öndere ihtiyaç oluyor. Şimdi biz bu önderin kim olduğuna baktığımızda Kur'an'da her Müslüman toplumunun bir lideri olduğunu görüyoruz ve Allah'ın izniyle İslam dünyaya hakim olduğunda bu liderin manevi lider olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacağını görüyoruz. Fakat Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bir zemin hazırlanması gerekiyor. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam birdenbire ortaya çıktığı anda bütün dünyanın lideri tabii ki olmayacak. Yani bunun bir imtihanın gereği olarak sebepler dairesinde Allah'ın dilemesiyle inşallah bir akışı olacak. Yani Müslümanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışına zemin hazırlayacaklar. Şimdi bütün dünya üzerinde özellikle Orta Doğu'da bütün Müslüman ülkelerde aynı zamanda Rusya'da, Çin'de, İsrail'de biz biliyorsunuz Türk İslam Birliği'nden bahsederken bütün bu ülkelerin de bunun içinde olduğunu söyleyerek anlatıyoruz. Bu ne demektir? Şimdi bu güzelliği yani İslam ahlakının getirdiği bu hami karakteri, güzel ahlakı bütün dünya ülkeleri görebilsin, kendileri isteyerek bu güzel ahlaka teslim olabilsin. Yani kendileri de kendi ülkelerinde barış ve huzur içinde yaşayabilmeleri için mesela İsrail ile Filistin olaylarını düşünün. Karşılıklı olarak bir çatışma devam ediyor sürekli. Fikri bazda da sıcak çatışma olarak da. Bu sıcak çatışmaların ortadan kalkabilmesi için bir ortak paydada birleşmeleri gerekiyor. Onların ortak bir noktada birleşebilmelerini sağlayacak bir fikir insanının ya da işte fikir ekolünün olması gerekiyor. Bu da ne demektir? Hem Hristiyanlara hem Müslümanlara aslında inançlarının tek olduğunu gösterecek, hepsinin aynı Allah'a inandıklarını gösterecek ve hepsinin gerçekten dünya üzerinde barış içinde yaşamayı hak ettiklerini gösterecek bir bilgi verilmesi gerekiyor. İşte bu bilginin verilmesi için de şu anda dünya üzerinde İslam ahlakını yaymaya, o hami görevini yapmaya ve gerçekten hizmet etme anlamında hizmet etmeye en önemli aday olan ülke Türkiye'dir. Bakın dün Başbakanımızın konuşmasını okuduk. Biz buraya geldiğimizde diyor, o istemek için gelmedik diyor. Size hizmet sunmaya geldik diyor. Bizim amacımız hizmet etmektir diyor. İşte Türklerin ruhu Osmanlı'dan itibaren de Kur'an ahlakının tecelli etmesinden kaynaklanan bir hizmet etme ruhudur. Yani biz Türk İslam Birliği diye anlattığımız bu birlik, Türklerin bütün ülkelere egemen olması, Türklerin onların topraklarını ele geçirmesi ve hepsine lider olması. Yani geçmişe muhtemelen gidiyor kardeşlerimizin aklı. İşte Büyük İskender gibi bütün ülkeleri ele geçirerek ilerleme şeklinde değil. Burada yapılacak olan manevi bir liderliktir. Yani manevi abilik görevidir. Hamilik yapmaktır. Hepsinin korumacılığını yapmaktır. Hepsine hizmet edebilmektir. Herkesin arasında barışın ve kardeşin tesis edilebilmesi için bütün gücüyle gayret göstermiştir. O yüzden Türk İslam Birliği, yani Türkiye'nin hizmete tabi olduğunu, hizmete talip olduğunu göstermek amacıyla anlatılan bir şeydir. İşte o yüzden Türk İslam Birliği diyoruz. Yani hizmet etme anlamında Türkler taliptir anlamında söylüyoruz. Ve Türk İslam Birliği'nden ilk aşama olduktan sonra da tüm dünyaya Allah'ın izniyle inşallah İslam ahlakının hakim olmasına vesile olmak amaç inşallah.
İnşallah Didemciğim. Kur'an ahlakının, İslam ahlakının inşallah bütün dünyaya hakim olacağını Allah Kur'an'da da bütün Müslümanları müjdeliyor. Kur'an'da İslam'ın hakimiyeti, İslam ahlakının hakimiyeti var mı diyenler için de ve diğer Müslüman kardeşlerimiz için de müjde olması için ben de İslam ahlakının dünya hakimiyetini işaret eden Kur'an'dan bazı ayetler okumak istiyorum. Kovulmuş şeytanlar Rabbim sana sığınırım. Allah içinizden Nur suresi 55. ayet. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Allah bu ayetinde inşallah çok güzel müjdeliyor. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellere vaat etmiştir diyor. Yine başka bir ayetinde de Allah müminleri şöyle müjdeliyor. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha, Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih, müminleri müjdele. Allah çok güzel bir müjde veriyor Kur'an'da. İnşallah İslam ahlakının İnşallah. Dünyaya hakim olacağını müjdeliyor. Müslümanlar için çok büyük bir şevk kaynağı, maşallah. Sevinç kaynağı. Müslümanlar bekliyorlar inşallah. Dört gözle bekliyoruz İslam ahlakı inşallah dünyaya hakim olacak ve Müslümanların üzerindeki de diğer dinlerdeki insanların üzerindeki de bütün zulüm kalkacak. İnşallah o sevgisizlik, mutsuzluk, savaşlar kalkacak. Çok güzel bir barış ortamı, sulh ortamı. İnşallah savaşların olmadığı, insanların birbirini sevdiği, Allah'ı sevdikleri için insanların birbirini sevdiği çok güzel bir ortamda yaşayacağız inşallah. Allah yine başka bir ayetinde kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Müşrikler istemese de o dini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odur diye bildiriyor. Tövbe suresi 33. ayette. Her ne yaparlarsa yapsınlar, her ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar. İnşallah İslam'ın dünya hakimiyeti dünyanın kaderinde var. Hocamız dün de anlattı. Kaderin önüne asla geçemezler. Kaderi inşallah asla engelleyemezler. Dünyanın kaderinde çok güzel bir son var inşallah. Yani İslam ahlakının olduğu bölüm için söylüyorum. İnşallah İslam ahlakı dünyaya hakim olacak.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi bu Didem'in anlattığı konuyla eleştiriyle ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Genel olarak insanların bağnaz zihniyetteki bazı insanların bazı şeyleri yanlış bildiklerini hep burada anlatıyoruz. Yani genel olarak sorunun bir cahillik sorunu olduğundan hep bahsediyoruz. Bir eğitimsizlik sorunu, detayları bilmeme, Kur'an'ı bilmeme, asıl Allah'ın dinini bilmeme sorunu olduğunu hep burada konuşuyoruz. Şimdi burada da aniden böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Şimdi belli bir kesim kendilerine işte yeni yılın kutlamasını haram kılmış durumdalar. Şimdi bunun anlamı ne oluyor? Oradan ben bir yaklaşmak istiyorum. Düşünmedikleri için bilmiyorlar. Bir kere eğer bu Hazreti İsa'nın doğum yılı belli değil ama eğer bu Hazreti İsa'nın doğum yılını kutlamak adı altında yapılıyorsa yani o amaçla yapılıyorsa eğer zaten bu Müslümanların da kutlayacağı bir şey, kutlu bir şey yani. Bu Hazreti İbrahim'in doğum günüyse bunu biz de kutlarız. Hazreti İshak'ın doğum günüyse biz de kutlarız. Bütün peygamberlerin doğum günleri bizim için neşe, sevinç vesilesidir. Niye? Çünkü onların tamamı bizim peygamberimiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bizim peygamberimiz? Hazreti İsa da, Musa da hepsi Müslüman olarak gönderildiler. Hazreti İbrahim de, Hazreti İshak da, Yakup da hepsi bizim peygamberimiz.
Tabii Allah seçkin kıldığını bildiriyor.
Tabii ki, evet çok doğru. Şimdi o kardeşlerimize bir ayet hatırlatmak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 136. ayet. Deyin ki diyor, bakın Allah Müslümanlara söylüyor, böyle söyleyin diyor. Biz Allah'a, bize indirilene yani Kur'an'a, İbrahim, İshak, İsmail, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz onlara teslim olmuşuz. Bu ayet ne demektir biliyor musunuz? Gönderilmiş bütün peygamberler Müslüman olarak bizim peygamberimizdir. Eğer bir eğlence, bir topluluk, yani Müslüman her an eğlenir de eğer o bir peygamberin doğum günü adına yapılıyorsa o bizim neşeleneceğimiz, çok mutlu olacağımız bir andır. Allah yaratmış, bir peygamberi yaratmış, dünyaya getirmiş ve o nurunu yaymış, Allah'ın nurunu yaymış bir peygamber. O bizim zaten mübarek peygamberimizdir, güzeller güzeli peygamberimizdir. Biz zaten onun doğumunu da kutlarız, varlığını da kutlarız, her şeyi. kutlarız. Yani zaten Müslüman için öyle bir ayrım yoktur. Müslüman için her zaman bir eğlence ve sevinç vesilesidir. Bunun için bizim yeni yılı beklememize gerek yok ya da bir eğlenceyi beklememize gerek yok. Her an coşku altında. Biz mesela 31 Aralık gecesi biz burada yayındayız. Niye? Buradaki bu tebliğ bize en mutlu eden şeylerden bir tanesi. Allah'a çok şükür. İşte o yüzden bu mantık bozukluğuna değinmek istedim. Genel olarak bunu bilmiyor bazı kardeşlerimiz. Yani genel olarak o bağnaz zihniyetin etkisi altında kaldıkları için neden mesela bir yeni yıl kutlamasına karşı ya da yeni yıl fikrine karşı olduklarının farkında değiller. Farkında olmadıkları için de ha tamam bu konu geçti, tamam ben hemen ona bir saldırayım, ona bir eleştireyim, işte eleştirecek bir konu bulayım, onu da şey yapayım. Hep bu mantıkta yaklaşıyorlar. Halbuki bir düşünün, bakın ayet var bu konuyla ilgili. Ayet, şimdi onu kendine haram kılarsan o zaman ayete karşı gelmiş olursun. Bağnazlıkta, yok, radikallikte zaten budur. Yani genel olarak Allah'ın helal saydıklarını helal kılmaya yönelik bir anlayış vardır. Bu da neden kaynaklanır? Eğitim yoksunluğundan. Eğitim olmayınca da insanlar bunu bilmeyince, bakın Kur'an ayetini, bu okuduğum Kur'an ayetini pek çok kişi bilmiyordur. Yani bu, bize bu konuda karşı çıkan, işte niye 2013'ü kutluyorsunuz diye karşı çıkan pek çok kişi bu Kur'an ayetini çok yüksek ihtimal bilmiyorlardır. Halbuki Allah ayetinde bildiriyor. Onlara verilen kitapları, sahih kitapları ve peygamberlerin hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz biz Müslüman olarak inşallah.
Tabii ki de kutlama derken, yani çok özür dilerim, burada zaten önemli olan şeyi insanlar unutuyor. Yani 2013 tabii ki bir duadır bu.
Tabii ki.
Yani bir kutlama, gerçekten biz oturup da her günümüzü zaten kutlarız. Her gün burada eğleniyoruz, her gün müzik dinliyoruz, her gün hoşumuza gidiyor. Ama biz eğer dersek ki işte şunu özellikle kutluyoruz diye, onu belki yine kendi inancına göre bir şekilde eleştiri getirebilir. Ama 2013 senesi bütün herkese güzellik, barış, mutluluk getirsin. Bu dua etmektir zaten. Evet, biz bunu tabii zaten sürekli yapıyoruz. Evet, yani dua etmek evet eleştirilmez. Orada neyi eleştirdiklerinin farkında değiller insanlar.
Sorun o zaten, evet, farkında olmamaları.
Yani bu eleştiriyi yapanlara da şöyle bir bakacak olsak, bunu yapıyorlar ama aynı zamanda da zaten yeni yılı da kutluyorlar yani. Allah alem birçoğu o şekilde ya arkadaşlarıyla toplanıyor ya ailesiyle bir şekilde ani güzel
şeylerle.
Tabii.
Kafasına kufur atıyor.
Kutluyorlar falan. Evet. Kutluyorlar yani, bunu yapıyorlar. Ama biz dediğimiz gibi bu bizim için bir güzel beklenti. Mesela bu sene soralım. Bu sene yeni yıldan beklentiniz ne? Bize bunu soranlar. Belki de bu sene yeni yıldan beklentileri çok iyi bir para, çok fazla para olsun, çok zengin olayım istiyor. Belki çok iyi bir arabam olsun, çok iyi bir evim olsun istiyor. Ama acaba daha önemli olacak ahiret hayatını düşünüyor mu? Ahiret hayatını kazanmak için bu yeni yıl Allah'a nasıl bir dua ediyor? Mesela bu yeni yıl İttihat-ı İslam'ın olması için dua etmiş mi? Allah'ım ne olur 2013'te İslam Birliği'nin oluşmasını nasip et. Ne olur zayıf bırakılmışlar kadınlar, çocuklar için bu sene yardım et, onları birlikte inşallah onlara yardım edelim, İttihat-ı İslam'ı kuralım dedi mi bakalım. Öncelikle bunu kendilerine bir sormaları gerekiyor. Gerçekten güzel bir inşallah yılı olmasını biz diliyoruz. Bakın tabii ki Müslüman Allah'a çok şükür her türlü nimetten yararlanır, her türlü zenginlikten yararlanır. En iyisini de ister ama bunu yaparken bir kere ölümü mutlaka düşünür. Bunu yaparken ahireti mutlaka düşünür. Yani bunları isterken Allah dünyada verebilir ama asıl nimetin ahirette olduğunu mutlaka bilir, ona göre Allah'tan diler ve hiçbir zaman ölümü unutmaz. Çünkü asıl bizim beklentimiz Allah'ın rızasını kazanmak. Biz Allah'ın rızasını kazanmak için yaşıyoruz. Dolayısıyla bu da çok kolay zaten. Allah Kur'an'da bildiriyor. Samimi olmak yeterli diyor Allah. Samimi olduğunda, insan içinden geldiği gibi vicdanına uyduğunda, işte böyle de az önce konuştuğumuz gibi her noktada, her güzellikte mutlaka bir fitne aramak ya da bir eleştiri yapma niyetiyle değil de acaba daha iyi nasıl olabiliriz? Daha yakın, bütün dünyada sevgiyi nasıl hakim kılabiliriz? Bunlar gerçekten güzel beklentiler. İnsanlar böyle düşünebilir. Bir de ayrı bir yeni olarak bu yeni yılın, şimdi söylediğim gibi bazı insanların beklentileri oluyor. Araba diyor, iş diyor mesela. Ondan sonra bunlar gerçekleşmediğinde de bir düşünsünler. Bir önceki yıl mesela. Arabası olmadı diye acaba bu beklentisinden dolayı üzülen kişiler oldu mu? Bundan dolayı sıkıntıya düşen kişiler oldu mu? Yani sırf beklentileri kabul olmadığı için. Ama şöyle de düşünsünler. bunlara üzülmek yerine elindeki nimetlere şükrettiler mi? Bu çok önemli. Kendisinden daha kötü durumda olan insanlar da var ki her zaman imtihan olarak Allah yaratabilir. Öyle bir durumda da zaten Müslüman her zaman şükreder mutlaka. Allah'ın yarattığı bir imtihan. Allah ahirette daha güzelini nasip eder inşallah.
Güşar'cığım niye artmıyor nimet diye merak Tabii. ediyorlarsa evet. Allah sırrını açıklamış. Hı-hı. Şükrederseniz size nimetimi arttırırım diyor Tabii Allah. Ki. Dediğin gibi eğer elindekine şükretmiyorsa o zaman Allah da arttırmıyor demektir.
Tabii inşallah. Çok fazla nimet var gerçekten. Bir kere bizim ruh sahibi oluyor olmamız, böyle bir mükemmel bir evrende, dünyada yaşıyor olmamız ve önemli aslında en önemlilerinden bir tanesi Mehdi ve İsa döneminde oluyor olmamız bizim için çok büyük bir nimet. O yüzden elimizdeki olanları düşünelim biz. Elde edemediklerimizi değil de çünkü onlarda da bir hayır var. Onlara şükredelim. Belki bir arabası olacaktı da onunla kaza yapacaktı. Belki daha fazla parası olacaktı ama bu onu Allah'ı haşa Allah'tan uzaklaşmasına vesile olacaktı. Böyle bir şey olabilir. Allah esirgesin. Allah onu korumuş olabilir. Duasına bu yönde icabet etmiş olabilir. Hayırlısı olarak icabet etmiş olabilir. Çünkü Allah ayetinde bildiriyor. Bakara suresi 216. ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için şerdir diye Allah bildiriyor. İnşallah biz hayırlısını isteyelim. Bu yılda hayırlı olan ne? Allah'ın izniyle Allah Kur'an'da bildiriyor. İslam ahlakını hakim kılacağım mutlaka diyor. Bunun için şimdiden dua edelim. Bu yıl İttihat-ı İslam olsun. Bu yıl güzellikler olsun, sevgi olsun. Mehdi ortaya çıksın, İsa ortaya çıksın inşallah.
İnşallah.
Şimdi bir şey daha eklemek istiyorum. Biz Hicri yeni yılı da kutlarız. Peygamberimizin hicreti. Ama aynı zamanda miladi yeni yılda kutlarız eğer bu Hazreti İsa'nın doğumu anlamına geliyorsa. Yani onu da demin belirtmek istemiştim, unuttum. Yani bizim için zaten kutlu bir dönemdir ama şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Özel bir dönemi yoktur. Zaten bizim her an varlığımız bir nimettir. Her an yaratılıyoruz biz. Her an kutlama halindeyiz. Allah her an bizi var ediyor. Bu çok büyük bir nimettir. O yüzden hani i̇nşallah. Güne vakte şuna buna ayrılmaz yani kutlama evet. vaktimiz sonuç inşallah.
İnşallah. Ben de güzeller güzeli Mehdi'den bahsetmek istiyorum. Mehdi Aleyhisselam ilk yıllarında özellikle çok sıkıntılı, zorlu bir dönemle karşılaşacak. İmtihanın gereği zorlu bir imtihanla karşılaşacak ama Allah şöyle mükemmel bir sistem yaratmış. Mehdi Aleyhisselam'a aleyhinde gibi görünen ne yapılırsa yapılsın mutlaka lehine oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle bildiriyor. Mümin şahıs yani Hazreti Mehdi Deccal'i görünce ey insanlar, Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur der. Yani Mehdi Aleyhisselam o Deccali sistemi insanlara anlatıyor ve uyarıyor inşallah. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından onu alın da yaralayın der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Yani bütün ünü, şanı artacak. Buradaki çünkü... Sırtı ve karnı döve döve genişletilir ifadesi buna bakıyor inşallah.
Evet.
Daha da ilmi, irfanı her şey artacak. Gücü, kuvveti her şey artacak inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın evet, insanların tanımasına vesile olacak. Deccali sistemin yaptığı bu faaliyet. Bu sefer onu iki eli ve iki ayağı ile yakalar da fırlatır atar. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır inşallah.
Maşallah.
Allah razı olsun. Çok kısa ara verin. Devam edeceğiz inşallah.
Sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Ebru da bize katıldı. Hoş geldin Ebru'cum.
Hoş bulduk Gülşah'cığım.
Çok güzel olmuşsun.
Hepinize Allah çok hayırlı, güzel bir yeni yıl nasip etsin inşallah.
İnşallah. Maşallah. Çok güzel olmuşsun.
Maşallah. Elhamdülillah.
Ben cennet ayetleriyle devam edeceğim konumuza inşallah. Allah dünyada da çok fazla nimet yaratıyor. Bunların inşallah en güzel şekilde şükrünü Rabbimize yapıyoruz. Ve yapmaya da devam edeceğiz Allah ömür verdikçe inşallah. Fakat cennet gerçekten insanın ufkunun dünyada Allah'ın verdiği kadarıyla düşünebileceği gibi. Allah sonsuz nimetler yaratacak cennette. Çok büyük bir zenginlik ve ihtişam olacak. Rabbimiz ayetlerinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. İnsan suresi 20. ayette. Her nereye baksan... Bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Rahman suresi 54'te şöyle geçiyor. Astarları ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve devşirmesi oradakilere yakın kolaydır. Yani çok kolay bir şekilde insan düşündüğü anda elinde yaratılacak. Elini kaldırmasına belki gerek bile kalmayacak ama hoşuna gitsin diye Allah o şekilde de yaratabilir. Meyveyi aldığı anda inşallah meyve tekrar orada yeniden yaratılacak ve tadı dünyadakine belki gerçekten kıyas olmayacak derecede hiç bilmediğimiz tatlar olacak cennet. Allah inşallah görmeyi, tatmayı da nasip etsin. çok güzel, ihtişamlı ırmaklar olacağını yine ayette bildiriyor Allah. Muhammed suresi 15. ayette, takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç böyle mükafatlanan bir kişi, ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu? Bakın Allah cehennemle cennet arasında çok keskin bir ayrım yapıyor. Oradaki dehşeti çok açık ayette görebiliyoruz. Ama cennettekiler inşallah o nimetler içerisinde tadı değişmeyen sütten ırmaklar, bozulmayan sudan ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar. Bu şarap tabii ki bahsettiğimiz şu an dünyada olan şarap değil. İnsana hiçbir şekilde aklına zarar vermeyen, aklında herhangi bir rahatsızlık yaratmayan, vücudunda bir zarar yaratmayan pırıl pırıl tertemiz içeceklerden bahsediyor Rabbimiz inşallah. Ve insan dilediği kadar içebiliyor orada. Ona ne bir zararı dokunuyor maşallah elhamdülillah. Pınarlar vardır cennette. Şeytanın Allah'a sığınıyorum. Rahman suresi 50. ayette geçiyor. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır. Mürselat suresi 41. ayette de şöyle geçiyor. Şüphesiz muttaki olanlar gölgeliklerde ve pınar başlarındadırlar. Yani gölgelikler oluyor ama dünyada mesela gölgelik hoşumuza gidiyor. Allah cennette de onu yaratıyor. Ama cennette buna ihtiyacımız yok aslında ama bir nimet, bir güzellik olarak oradaki dünyaya benzerliğinden insanın ruhunda Allah öyle bir zevk yaratacak inşallah. Allah hepimize, tüm Müslüman kardeşlerime inşallah cennette birlikte kılsın. Resulullah'la komşu olmayı nasip etsin, onunla sohbet etmeyi nasip etsin. Tüm peygamberleri inşallah görmeyi nasip etsin.
Ben ayet okuyayım inşallah. Sebe suresini okumak istiyorum. Şeytanın Allah'a sığınırım. Büyüklük taslayanlar, zaafa uğratılanlara dediler ki, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi ondan alıkoyduk? Hayır, siz zaten suçlu günahkarlardandınız. Şimdi ahirette biliyorsunuz kendi aralarında muhasebe yapmaya başlıyorlar inkar edenler. Sizi biz mi saptırdık işte diyorlar. Onlar gidiyorlar, kavga ediyorlar, bizi siz saptırdınız diyorlar. Kendi aralarında yine dünyadaki o tartışmacı kişilikleri ahirette de aynı şekilde devam ediyor ve bunu sürdürüyorlar. Fakat kendilerinden o kadar eminler ki gittikçe uzaklaşıyor.
Kamera hemşeri.
Şu an
uzayalım.
Herhalde biraz. Çünkü teknik problemimiz var sanırım.
Ara verelim isterseniz.
Eğer bir teknik sorun varsa ara verebiliriz. Tamam, inşallah kısa bir ara verelim.
Yayınımıza devam ediyoruz inşallah.
İnşallah. Ben i̇nşallah. Ayetleri okumaya devam edeyim inşallah. Sebe suresini okuyordum. 32. ayetten başladım inşallah. Devam ediyorum. Zaafa uğratılanlar da büyüklük taslayanlara, hayır siz gece ve gündüz hileli düzenler kurup bizim Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz dediler. Şimdi burada iki ayette de önemli olan bir şey var. İki tarafta kendisinin inkar içinde olduğunu bildiğini, yani isteyerek inkar ettiklerini ve diğerlerinin de birbirlerini kışkırtmak için faaliyet gösterdiğini anlatıyorlar. Yani ahirete gittiklerinde kimse ben bundan habersizdim, ben niye inkar ettiğimi bilmiyorum demiyor. Evet biz inkar ediyorduk diyorlar. Hem siz bizi saptırmaya çalıştınız diyorlar. Ama onlar da diyorlar ki biz sizi saptırmaya çalışsak ve siz zaten bu inkarın içindeydiniz diye onlara karşı cevap veriyorlar. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını saklarlar. Bu işte inkar edenlerin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Genellikle enaniyetten dolayı zaten biliyorsunuz vicdanları kabul ettiği halde gurur ve büyüklenme dolayısıyla inkar ederler. Ve ahirete gittiklerinde sonsuz azapla karşılaştıklarında hala pişmanlıklarını saklıyorlar. İşte bu şeytanın onlara öğrettiği en önemli ahlak bozukluklarından bir tanesidir enaniyet. İnkar etmelerinin vesilesi sebebidir ve ahirette de hala pişmanlıklarını saklamalarına sebep olur. Biz de inkar edenlerin boyunlarına halkalar geçirdik. Onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı? Enaniyet yapıp büyükleniyorlar. Allah ahirette onlara karşılık olarak bir aşağılanmayı veriyor. Ve boyunlarına halka geçirmek onlar için son derece küçük düşürücü bir şey olarak görüyorlar. Allah da onlara istedikleri, dünyada çekindikleri şeyi ahirette tattırıyor. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse, bakın burada biz hangi ülkeye diyor Allah. Yani demek ki sadece peygamberler gelmiyor halklara, uyarıcılar geliyor, insanlara Allah'ın dinini hatırlatıcılar geliyor ve her ülkeye geliyor. Peygamberler geldikleri dönemde sadece belirli ortamlara geldiler, belirli gruplara geldiler ve o din ondan sonra bütün dünyaya yayıldı. Diğer Müslümanların görevi, bütün insanlar uyarıcıdır bu anlamıyla, bütün Müslümanlar o dini bütün insanlara yaymaktır. Yani her ülkeye bu anlamda uyarıcı gelir inşallah. Mutlaka oranın, bakın Allah'ın vaadidir bu, mutlaka diyor Allah. Oranın refah içinde şımaran önde gelenleri, her zaman önde gelenler kendi zenginliklerinden dolayı refah içinde şımardıkları için bir kısmı tabii ki. Hemen gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdi. Refah, zenginlik onları Allah'ı inkar etmeye yönlendiriyor ve Allah'ı inkar edenler olarak da hemen uyarıcılara karşı bir mücadeleye girişiyorlar. Bu da Allah'ın adetullah, devam edeceğim inşallah.
İnşallah. Şimdi ben biraz Darwinist diktatörlükten bahsetmek istiyorum. Darwinist diktatörlük nedir? Darwinistler genelde hiçbir şekilde Darwinizm dışında karşı bir görüşün anlatılmasını istemezler. Yani yaratılışın anlatılmasını asla istemezler. Ve bu konuda çok baskıcı bir tutum izlerler. Ne bir konferansa çıkıp kendilerine yaratılışla ilgili bir soru sorulmasını isterler. Ne yaratılışı gerçek anlamda ispat eden fosillerin gösterilmesini isterler. Ne yaratılışın ders kitaplarında olmasını isterler. Ne bir üniversitede anlatılmasını isterler. Hiçbir şekilde bahsedilmesini istemezler ve evrimi sanki kabul edilmiş bir gerçekmiş gibi anlatmaya ve bu şekilde insanlara göstermeye çalışırlar. Oysa evrimin anlatıldığı yerde, hep hocamız da söyler, ders kitaplarında da olsun, tamam anlatılsın da, ama mutlaka yaratılışın da olması ve yaratılışın da mutlaka anlatılması ve insanların kendilerine bir seçim hakkı bırakılması gerekir. Ne olur böyle yapıldığında, ne olur mesela bir üniversitede bir hoca çıkıp yaratılışı anlattığında, o hemen o üniversitedeki işine son verilir ve o üniversiteden uzaklaştırılır. Bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Bütün dünyada bu böyledir. En demokratik ülkelerden biri olan olarak bilinen Amerika'da da bu şekildedir. Fransa'da da bu şekildedir. İtalya'da da bu şekildedir. Türkiye'de de bu şekildedir.
Selam.
Aleykümselam hocam. Selam. Hoş geldiniz hocam.
Maşallah hocam. Bu ne şık.
Hocam maşallah. Çok şık. Siz hocam en şık olan sizsiniz.
Güneş gibi.
Muhabbet ne üstüne?
Darwinist diktatörlük hocam.
Darwinist diktatörlük. Ya diktatörlük var demek değil de evet, direkt onu kitapla, bilgiyle etkisiz hale getirmek. Size böyle verelim.
İnşallah. İnşallah.